Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta tekrar sizlerle birlikteyiz. Umarım güzel bir program olur. Umarım kültürle, sanatla dolu bir yarım saat sizlerle birlikte oluruz. Tatmin edici olur inşallah diyelim.
Benim düşüncem.
Değerli dinleyenler, ilk bölümde benim düşüncemi aktaracağım ama sizler eminim zaten paylaşıyorsunuz. Çünkü bunlar biz burada çok indi, çok böyle kendimize ait spesifik düşüncelerden bahsetmiyoruz. Daha kamuoyunun paylaştığı, ortak diyebileceğimiz, ortak payda etrafında toplanan düşüncelerden bahsediyoruz. Özellikle kültürle, sanatla ilgili genel geçer değerlendirmelerden bahsediyoruz. Tabii bunu yaparken de bir kendimize ait bir özgünlük içerisinde aktarmaya çalışıyoruz. Ama bu demek değil ki bu düşünce benim düşüncem, sadece bana ait düşünce. Bu zaten sizlerin de paylaştığı, paylaşacağı bir düşüncedir diyelim. Bir iki haftadır kültür ve sanatla alakalı, özellikle kitapla alakalı, kültür sanatın kitap boyutuyla alakalı şeylerden bahsediyorum. Geçen hafta da kitapla ilgili bir sunum yapmıştık, öyle diyelim. Kitaptan bahsetmiştik, kitap dünyasından bahsetmiştik. Şimdi kültür sanatın en önemli unsurundan bahsediyoruz. Yani kültür sanat sadece kitaptan ibaret değil elbette. Fakat kültür sanatın en önemli unsuru kitap. Daha önceki programda da kitapla alakalı önemli şeyler aktarmıştık, söylemiştik. Şimdi bu bölümde aslında kitaptan ziyade kitapla alakalı bu piyasadan bahsetmek, daha doğrusu kitap dünyasından biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü en önemli kültür sanat kriterlerden bir tanesi mesela kitap satış rakamları. Kitap okuma göstergeleri açısından da en önemli gene kriter bu. Dolayısıyla burada bir piyasa var, bir sektör var. Bu sektör ne kadar canlıysa biz kitap sektörünün bu kadar canlı olmasından elbette mutluluk duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz ve bunu da medeniyetimiz açısından bir şans sayıyoruz. Yani kitap dünyası bu kadar canlıysa geleceğe dair umutla bakacağımız bir sebep vardır diye düşünüyoruz ve en önemli sebeplerden bir tanesi de budur diye düşünüyoruz. Fakat değerli dinleyenler, burada asıl bahsetmek istediğim şey şu: kitap ve kitap sektörü, kitap dünyası, kitap piyasası dediğimizde elbette kapitalist piyasa sisteminin belki genel geçer kurallarının burada da geçerli olduğunu söylemek gerekiyor. Yani kitap satacaksanız, bir yayın evi kuracaksanız, bir matbaa işletecekseniz, bir dergi çıkartacaksanız, bir gazete çıkartacaksanız önce ekonomik olarak bunu nasıl yaşatabiliriz? Piyasada nasıl tutundurabiliriz? Bu kısmı önem arz etmektedir elbette. Dolayısıyla piyasa koşulları, kapital sistemin piyasa koşulları burada da kendisini hissettirmekte. Dolayısıyla sadece efendim bu kültür sanattır diyerek, sadece kitap işte kutsaldır diyerek, sadece okuma alışkanlıkları çok önemlidir diyerek yola çıkarak, hiçbir şekilde işte bunun hesabını kitabını yapmadan, bunun hesabını kitabını tutmadan biz kültür sanat dünyasında başarılı işletmeler, başarılı yayınlar çıkartamıyoruz. Bu vaki değil. Bu piyasada tutunulacak, bu piyasa şartlarında tutunacak şekilde organize olmamız, yani deyim yerindeyse işi kuralına göre, bu oyunu kuralına göre oynamamız gerekiyor. Fakat tam da mesele burada düğümleniyor. Yani kültür sanat piyasası elbette kapitalist sistemin, kapitalist piyasa koşullarının geçerli olduğu bir sistem, bir piyasa olabilir. Fakat bu demek değildir ki kültür piyasası, kitap piyasası tamamen kapitalist mantığın geçerli olduğu bir piyasa olacaktır. Eğer böyle olursa ne olur? Kitap yayını sadece kar zarar hesabı yapılarak çıkartılır. İşte bu işte ekmek var mı? Bu işte piyasası canlı mı? Bu iş çok satar mı? Bu yayın kaliteli mi sorusundan önce çok satar mı sorusu gelirse, biz kitap dünyasını kapitalist sistemin eline bu şekilde teslim edersek kültür dünyamızda amaçladığımız yere varamayız. Ya dolayısıyla bir kültür sanatının bu şekilde çok canlı olmasından bahsedemeyiz ve kültür sanatta çok arzu edilen bir noktaya ulaşmak asla zaten söz konusu olamaz ve kitapla beslenen bir medeniyetin temelleri atılamaz. Dolayısıyla biraz özetlersek, evet, bir kitap çıkartacaksak da, bir yayın evi kuracaksak da, bir gazete, bir dergi yayınlayacaksak da bu elbette piyasa koşullarında tutunacak bir yayın olmak zorunda. Elbette o piyasanın kurallarına göre bu işletme giderlerinin bir şekilde karşılanması elbette söz konusu olacak. Fakat tamamen bakkal dükkanı açmakla kitap yayınlamak arasında fark görmeyen, fabrika kurmakla bir yayın evi kurmak arasında fark görmeyen insanların eline bunu teslim edersek ve arada hiçbir fark gözükmezse, bu insanlar sadece kar güdüsüyle, sadece kar kaygısıyla kitap yayınlarlarsa, bu dünyada, bu piyasada yer edinirlerse bu düşünceye sahip insanlar ve bu anlayış kitap dünyasında başat hale gelirse, dolayısıyla biz hiçbir şekilde kültür sanattan gerçek manada söz edemeyeceğiz demektir. Halbuki bizim arzu ettiğimiz şey nedir? Yani kültür ve sanata hizmet edecek yayınlar. Kitap keza kültür dünyamızı zenginleştirecek kitap olsun. Sanat alanında yeni ufuklar açan kaliteli yayınlar olsun. Bilim dünyasında keza öyle. Dolayısıyla hani hep insanlarımızı okumaya yönlendiriyoruz. Ama okuduklarımız nedir? Neyi okumak gerekmektedir? Bu konuda da üzerinde durup düşünmek lazım. Piyasa koşullarının belirlediği, kapitalist sistemin belirlediği piyasa koşullarında, kitap dünyasında çok kaliteli yayınlar kültür sanat dünyasına belki de sokamayacağımız için, piyasaya arz edemeyeceğimiz için insanlarımız varsayalım ki çok okudular, çok okumaya başladılar, çok meraklılar. Her yerine geleni okuyor ama kaliteli şeyler okumuyorsa gene de insanlarımızı bu anlamda çok böyle kültürlü, sanatla, kültürle iç içe insanlar hale getiremeyeceğiz. Dolayısıyla medeniyetimizin insan faktörünü geleceğe en iyi şekilde hazırlamış olmayacağız. Dolayısıyla buna bir kere çok ciddi manada vurgu yapmak gereği hissettim. Ha nedir, kaygılarım var mı diyecekseniz, evet, yani her insan kadar kaygılarım var. Özellikle yeni yazarların, yeni şairlerin piyasaya girmesi o kadar maalesef kolay olmuyor. Yani kitap dünyasında kitap bastırmak için isminiz yoksa, üste para verseniz dahi kitabınızı çoğu zaman bastırma şansınız, okuyucuyla buluşturma şansınız yok. Patlama şansı, yani hani çok okunan mesela genç yazarlar, çizerler de var, şairler de var. Bunlar nasıl patlama yapmış diye baktığınız vakit, ya tamamen hani şans eseri belki demek lazım, herkese bu şans gülmüyor, veyahut da işte piyasa koşulları bakıyor. Yani bu kitap nasıl çok satar, dolayısıyla bu isim nasıl parlatılır, bu çok satanlar listesine nasıl sokulur, bununla alakalı reklam, propaganda ne gerekiyor, ne gerektirmektedir, bunlara bakılıyor. Ya bu piyasa koşullarının ürettiği, nasıl ki artistler varsa, nasıl ki işte şarkıcılar, türkücüler varsa, bu şekilde üretilen, hani algı operasyonlarıyla üretilen yazarlar, şairler de olabilmekte. Çünkü kitap piyasasının tamamen kapital sistem mantığına terk edersek bunların olması gayet doğal hale gelecektir diye düşünüyorum. Umarız bu dünya, kitap dünyası tamamen onlara teslim edilmez. Kitap dünyası kendi kuralları içerisinde varlık gösterir, canlılık gösterir ve var olmaya devam eder. Çünkü rakipleri de çok güçlü, çok dişli rakipler var. Tarihte olmadık kadar kitabın alternatifleri var. Yani adam kitabı bile artık sesli kitap olarak okuyor. Kitabı bile işte internetten indirerek okuyor. Dolayısıyla kitap basarak, kitapta okuyarak kültür dünyamızı canlandırmak zaten fevkalade güç. Bir de bu piyasayı, biz bu piyasa koşullarını tam olarak belirleyemezsek kültür dünyamızı canlandırmak mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünya'mda bu hafta silahlara veda diyeceğiz. Tabi bu aynı zamanda hem temenni olabilir belki ama aynı zamanda da silahlara veda çok önemli klasikler arasına girmiş bir roman sevgili dinleyenler. Yazarı da Hemingway, yani belki okuyanlar da mutlaka vardır ya, bu kadar klasik bir eseri elbette okuyanlar da vardır ama okumayanlar için, bugüne kadar okumayanlar için ben kısa bir özet yapacağım. Akabinde de tabii okumalarını da istemiş olacağız. Evet değerli dinleyenler, Hemingway'in bu başyapıtlarından bir tanesi, çok klasik eserlerinden bir tanesi, klasikleşmiş eserlerinden bir tanesi daha doğrusu, 1915 yılının şartlarında yazılmış. Birinci Dünya Savaşı esnasında yazılmış ve adından da anlaşılacağı üzere biraz hani savaş karşıtı, daha doğrusu savaştan bir bıkkınlığı ortaya koyan, belki o günün şartlarında hakikaten o dünya, Birinci Dünya Savaşı esnasındaki dünya, savaştan bıkmayan mı vardı? Zaten savaşı kim ister? Normal şartlarda da kimse istemez. Evet değerli dinleyenler, yazar bu eserinde 1915 yılının sonbaharında İtalyan ordusu müttefik Avusturya ve Almanya orduları karşısında çetin bir muharebe vermektedir. Yazar da İtalyan ordusundaki bir teğmenin hayatından bahsetmektedir. Bununla alakalı bir kesit sunmaktadır bize. Teğmenin hayatı, hani hepimizin hayatı belki romandır hepimize göre ama gerçekten teğmenin hayatı roman. Zaten romanlaşmış bir romandan bahsediyoruz. Rinaldi bir doktordur İtalyan ordusunda. Teğmen Tenente'de yaralıların ve şehitlerin cephe gerisine arabalarla taşınmasından sorumlu subaydır. Ya sıhhiye subayıdır bugünkü deyişle. Bir gün Rinaldi iki İngiliz hasta bakıcıyla tanışır. Bu kızlar İngiltere'nin müttefik İtalya'ya yardım etmek amacıyla gönderdiği hastanede görevlilerdir. Katerina adındaki kıza Rinaldi ilk başlarda ilgi duymaktadır ancak bu delikanlının kadınlarla arası, yani ilişki kurmaktaki arası pek iyi değildir. Bu nedenle arkadaşı Henry'den yardım ister. Henry Katerina'dan etkilenir. Bunu anlayan Rinaldi arkadaşını kırmamak amacıyla aradan çekilir. Tenente ile Katerina arasında bir ilişki başlar, bir aşk başlar. 1916 yılının bahar ayında Tenente ileri hatlardan yaralı taşımak amacıyla görevlendirilmiştir. Askerleriyle harbin gereksiz bir şey olduğunu düşünürler ve bu konuda da zaman zaman aralarında hani sohbetler yaparlar, konuşmalar geçer. Tam da o günlerde Tenente bacağından yaralanmıştır. Askerlerinden ikisi ise ölmüştür. Teğmen Tenente dizinin parçalanması nedeniyle derhal Milano'ya, yeni kurulan bir hastaneye gönderilir. Buraya Katerina da gelir. Amacı her zaman tabii sevdiği insanın, sevdiği adamın yanında olmaktır. İyileşmesine yakın Henry ile, yani Tenente ile Katerina iyice ilişkileri gelişir. İkisi de birbirini deliler gibi sevmektedirler. Ve Tenente gümüş liyakat madalyasıyla bu arada ödüllendirilmiştir. Savaş artık onun için çekilmez bir hale gelir yalnız. Hele sevdiği kızı bırakıp savaşa gitmek, cepheye gitmek hakikaten zordur. Tek amacı Katerina ile birlikte olmaktır, yaşamaktır. Kız da hamile kalmıştır bu arada. Roman gördüğünüz gibi giderek daha heyecanlı bir hale geliyor. 1917 yazında Tenente kışlasına geri dönmüştür. Bölük komutanı sanki 10 yaş yaşlanmıştır. Tenente bölük komutanını böyle bulur. Hayretler içerisindedir. O kış ve bahar aylarında çok çetin ve zorlu çarpışmalar yaşanır. Ve İtalyan ordusu geri çekilmek durumunda kalmaktadır. Ve arkadan da tabii takip edilir bu ordu geri çekilirken. Tenente yazın sonuna doğru çekilecekleri bilgisini almıştır. Askerleriyle birlikte evindeki araçlarla çekilirken maalesef Almanlar tarafından pusuya düşürülürler ve Tenente'nin bir askeri vurulur. Hızla diğer askeriyle beraber taburlarını bulmak için kaçmaya başlarlar. Fakat Tenente İtalyan kuvvetlerine yaklaştığı vakit tabii savaş ortamlarının böyle garip cilveleri de olmaktadır. Alman ajanı diye suçlanır. Bu sadece İtalyancası biraz bozuk diye başına gelmiştir. Yargılanacağı sırada kurşuna dizilmekten kurtulmayı kaçmakta bulur ve kendini Po Nehri'nin sularına bırakır. Sudan çıktığı vakit demir yolunun yakınında olduğunu fark eder ve hemen top yüklü bir vagona atlayarak sevgilisinin yolunu tutar. Fakat bu arada tabi rütbeleri sökülmüştür. Sivil kıyafeti içerisindedir artık ve artık bir asker kaçağıdır. Yani savaşın böyle garip cilveleri de yok değildir. Ve savaştan tiksinmektedir. Bir gece ansızın yakalanacağı haberini alır ve tek kurtuluş yolu olarak İsviçre'ye kaçmakta bulur. Bir tekneyle tabi yanında Katerina da vardır. Fırtınalı bir gecede soğuk Orion Gölü'nü geçerek İsviçre'ye ulaşırlar. İlk önce onları tabii burada da bir sorgu beklemektedir. Fakat sence onlara kış sporu yaptıklarını, bunun için İtalya'dan kürek çekerek İsviçre'ye geldiklerini söyler. Pasaportları ve paraları olduğu için İsviçre polisi de çok peşlerine takılmaz, çok da üzerinde durmaz. Tenente ve Katerina uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra nihayet Montreux'a ulaşmışlardır. Otelde çok iyi vakit geçirmeye başlarlar. Fakat daha sonra Katerina tabii ki bu arada hamiledir. Maalesef üzücü bir haber değerli dinleyenler. Çocuk ters gelmiştir ve bir türlü doğmamaktadır ve sezaryen yapılır. Ve sezaryen esnasında da tabii çocuğu kaybederler. Daha sonrasında da karamayadan mütevellit Katerina da yaşamını yitirir. Tam da Tenente savaştan kaçmıştır, kurtulmuştur, yeni bir hayata merhaba demiştir. Hani mutlu mesut günler beklerken, böyle umut içerisindeyken bir anda hem çocuğunu hem de sevgilisini kaybetmiştir. Ya belki Hemingway'in büyüklüğü burada ya getirdi gene bizi, böyle savaş psikolojisinden tam kurtulmuştuk ama gene böyle bir hüzün dünyasının içerisine bizi bıraktı gitti sevgili dinleyenler. Tabii savaşın şöyle bir ana fikri var belki. Bunu ben ifade etmek istiyorum. Savaş arzu edilen bir durum değildir. Gerekmedikçe yapılmamalıdır. Hele dünya ölçeğinde böyle büyük savaşlar asla ve kata yapılmamalıdır. Sevgili dinleyenler, dolayısıyla bu konuda idarecilere büyük görevler, sorumluluklar da düşmektedir.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta sizlere yeni haberler vereceğiz. Fakat bu hafta şöyle küçük bir değişiklik de yapmak istiyorum. Yani bir açılım, bir farklılık belki katmak adına. Stefan Zweig'in Düş Kırıklığı diyeceğiz. Biraz önce Kitap Dünyam'da Hemingway'in Silahlara Veda romanını okuduk. Oradan özetle aktardık. Aslında aynı şekilde Stefan Zweig'in Düş Kırıklığı derken de hem Hemingway orada kahramanına savaştan tiksindiğini söyletmektedir. Savaştan tiksinen bir roman kahramanını hayatını anlatmaktadır. Burada da Stefan Zweig de gene bir aydın, bir entelektüel, bir düşünür, kültür sanat adamının savaştan tiksinmesiyle alakalı, düş kırıklığıyla alakalı kısaca bahsetmek. Yani uzun aslında, yani bu başlı başına bir konu. Fakat bütünleyen faktörler olması hasebiyle özellikle Stefan Zweig'in Düş Kırıklığı diyeceğiz. Malum Avusturya asıllı bir roman, öykü, tiyatro, biyografi yazarından, büyük yazardan bahsediyoruz. 1881'de dünyaya gelmiş. Belki özellikle bahsetmeye bile gerek yok ama Yahudi bir sanayici babanın çocuğu. Çocuk yaşlarda kendisini tabii okumaya veriyor. 18 yaşına geldiği vakit Viyana Üniversitesi Felsefe ve Edebiyat Bilimleri Fakültesi'nde okuyor. Ve hakikaten büyük yazarlarla, döneminin büyük yazarlarıyla yakın teması oluyor. Yakın ahbaplıkları, dostlukları, arkadaşlıkları oluyor. Böyle bir büyük yazardan, büyük kültür ve sanat adamından bahsediyoruz. Birçok eserler veriyor. Döneminin büyük sanatçılarından bahsetmek gerekirse dostlukları olan, mesela Almanların en büyük romancısı Thomas Mann, dönemin en büyük şairi Rilke, en büyük bestecilerden Strauss, yüzyılın en önemli filozoflarından Wittgenstein, Fransızların 20. yüzyılda yaşadığı belki en büyük şairlerden Paul Valéry, Rusların o dönemki en büyük yazarı Maxim Gorki gibi sanatçılarla, şairlerle, yazarlarla çok yakın temasları oluyor, olmuş. Çok yakın ahbaplıkları, arkadaşlıkları oluyor. Fakat gel gör ki bir dönem sonra Hitler Almanya'da dizginleri ele alıyor. Hitler'in tabii dizginleri ele almasıyla beraber kültür sanat dünyası da böyle bir inkıtaya uğruyor. Zorlu bir sürece, dönemece giriyor. Ve bu dönem içerisinde kitaplar yakılıyor. Hatta insanlar yakılıyor. Yani büyük bilim adamları, büyük şairler, yazarlar yakılıyor. Dolayısıyla hani kitapların, insanların yakıldığı yerde kitapların yakılmasını çok büyütmemek gerekiyor. Yani elbette kitabı yakan insanı yakıyor. Bunlar birbirini besleyen süreçler. Ama insanı yakan adam kitap mı dinler? Elbette kitabı da yakıyor. Dolayısıyla böyle bir dönem. Zweig'in bu döneme ilişkin umutları kalmıyor. Giderek tükeniyor ve nitekim ailesini de geride bırakarak İngiltere'ye kaçmak zorunda kalıyor. Çünkü artık Almanya'da yapacağı hemen hemen hiçbir şey yok. Kültür sanat adına yapacağı hiçbir şey yok. Canını zor kurtardığına şükrediyor. Ve İngiltere'deyken de tabii sekreteriyle yakın ilişkisi başlıyor. Eşinden ayrılıyor. Fakat daha sonra ben özetleyerek gidiyorum bu döneme ilişkin. Brezilya'ya gidiyor Stefan Zweig ki yani İngiltere'de, Avrupa'da umduğunu bulamıyor. Ya benim Avrupa'm bu değil diyor veya Avrupa'nın geleceği konusunda ciddi endişeler yaşıyor. Bu Avrupa'da kültür sanat olmaz, bu Avrupa'da bilim olmaz kaygısına, duygusuna kapılıyor ve neticede Brezilya'ya kadar gidiyor. Burada kendisi bir yaşam kuruyor. Bir taraftan tabii mutluyum mektupları gönderirken özellikle ayrıldığı eşine en son mektubu mesela 22 Şubat 1942'de gönderir. eski eşine sevgili Frederica, bu mektup sana vardığında ben kendimi eskisinden çok daha iyi hissedeceğim. Senin ise iyi günleri göreceğine eminim. Hep yürekli ol, rahata ve mutluluğa kavuştuğumu öğrendin. Stefan diye mektup yazıyor. Fakat bundan kısa bir süre sonra sevgilisi, yeni eşi veya öyle diyelim, bir zehir içmek suretiyle yaşamına son veriyor, intihar ediyor. İşte biz neden bahsediyoruz? Stefan Zweig'in umutsuzluğundan, hayal kırıklığından, ya bir büyük entelektüelin, bir romancının, bir tiyatro eseri yazarının, bir biyografi yazarının, belki döneminin en önemli ve son anına kadar da eser vermeye devam ediyor. Hatta intihar etmeden kısa bir süre önce Amerika'daki yayıncısına en son eserini gönderiyor. Fakat tek çıkış yolu olarak intiharı görüyor en nihayette ve intihar ediyor 1942'de. Fakat aradan kısa bir zaman geçtikten sonra gel gör ki Adolf Hitler ve onun metresi Eva Braun da intihar ediyor. 3 yıl sonra Hitler ve Almanya'sı da yok oluyor ve cesetleri de yakılıyor. Bir haber daha verelim. Samsun Kitap Okuyor kampanyası ülke sınırlarını aştı. Samsun için okuma vakti kampanyasına Afrin'deki Mehmetçik'ten iş makinesindeki operatöre kadar herkes kitap okuyarak destek veriyor. Samsun Okuyor, Samsun için okuma vakti projesi 8 Şubat'ta başlamıştı. Samsun Valiliği önderliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Samsun Marif Hareketi kapsamında başlatılan okuma etkinliğinde Samsunlar her akşam saat 20'de tüm teknolojik aletleri bırakarak kitap okuyor. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yapılan etkinliğe birçok ünlünün yanı sıra Türkiye'deki yabancı sporcular, yurt dışından bazı yabancılar, umreye giden Samsunlular, tarlada çalışan çiftçiler, güvenlik güçleri, pazarcılar, taksiciler, siyasiler, imamlar ve 7'den 70'e herkes destek veriyor. Samsun için okuma vakti kampanyası zaman zaman sosyal medyada da Türkiye gündeminde önemli sıralarda yer alıyor.
Dizelerden.
Değerli dinleyenler, dizelerden köşemizde bu hafta Nilgün Doruk Osman Sarı'dan çok güzel bir şiirle size seslenecek. Tabi bu seslendirmeyle beraber bu şiir belki çok daha güzel hale gelmiş olacak. Savaşa girdi kalbim diyecek Nilgün Doruk.
Savaşa girdi kalbim, bin yara aldı beni. Nerede bir acı varsa aradı buldu beni. Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste. Bir Ebu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni. Kurmak bizlere düştü, kalbi sökülmüş çağa. Buyruk en ağır yükün altına aldı beni. Atıldık kurşun gibi kentin alanlarına. Birkaç put ve taş gördü, birden irkildi beni. Parça parça bir yürek, delik deşik bir bağır. Bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. Bir de bakışlarındır kurşun gözlerin senin. Kılı kıpırdamadı, el gördü geldi beni. Yine seni özlemek birikti bir dağ gibi. Ve yürüdü üstüme, altına aldı beni. Bir katılık döşenmiş upuzun bulvarlara. Adım atar atmaz bir donma aldı beni. Böyle çıktım alana ve yürüdüm, yürüdüm. Ne görebildi kimse, ne anlayabildi beni. Ve put alanlarından geçtim İbrahim gibi. Bir savaş bildi beni, bir eylem bildi beni.
Ve şiirin üzerine söz olmaz diyerek gelecek hafta tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.